Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
T Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1400, Hicri Gameri 13 Rebisani 1443 ve Miladi Takvimli 19 Kasım 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Aydın Gelecek, Nur'a Giden Yol ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Amerika ve 3 Avrupa ülkesine tepki gösterdi. Amerika seçimlere müdahale bahanesiyle İranlı kişi ve kurumlara yaptırım kararı aldı. Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya karşı operasyonda 5 PKK'lı öldürüldü. Filistinli esir tutukluluğu kaldırdıktan sonra açlık grevine son verdi. Pakistan, Hindistan'da bir eyalette cuma namazına kısıtlama getirilmesini kınadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Amerika'nın Karadeniz'deki askeri tatbikatlarını provokasyon olarak niteledi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, Amerika 3 Avrupa ülkesi ve Pars Konferans İşbirliği Konseyi'nden oluşan sözde çalışma grubunun açıklamasına cevap vermeye değmez, dedi. İran'a göre Said Hatipzade dün akşam bir muhabirin Amerika, Avrupa Troikası ve Fars Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin İran'a ilişkin açıklamalarına ilişkin sorusuna cevap olarak bu görüşme ve hazırlanan açıklama çok uydurma, dramatik ve meşruiyetten yoksun ve de herhangi bir cevap vermeye değmez, dedi. Hatipzade sözlerine şöyle devam etti. Amerika hükümeti 2231 sayılı kararı ihlal eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ayrılan ve mevcut durumdan sorumlu olan taraf ve nükleer silah kullanma geçmişine sahip, iç hukuka çok sayıda müdahale geçmişine sahip tek ülke. Dünyanın farklı yerlerine silah ve mühimmat satanlar bir kez daha İran'a karşı kriz ve atmosfer yaratmaya çalışıyor. Hatipzade 7 yıllık Yemen işgali de dahil olmak üzere bölgedeki maceraları ve saldırılarından sorumlu tutulması gereken ülkeler başkalarına karşı asılsız suçlamalarda bulunamaz ve kendilerini bu suçların sorumluluğundan kurtaramaz ve kamuoyunu saptıramaz, dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yerel saatte yaptığı açıklamada bugün 3 Avrupa ülkesinin siyasi liderleri ve Amerika'nın İran özel temsilcisi, Fars Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri Mısır ve Ürdün'le Riyad'da bir araya geldiğini bildirdi. Açıklamada İran'ın eylemleri de dahil olmak üzere bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunu görüştüler denildi. Ayrıca İran ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya tam dönmesine ilişkin yapılacak 7. tur müzakereleri de değinildi.
Birleşmiş Milletler'deki bir Avrupa Birliği yetkilisi Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının Amerika tarafından ihlal edilmesi ve Avrupa'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine değinmeksizin yalnızca İran'dan yükümlülüklerine geri dönmesini istedi. Mehr Haber Ajansı'na göre Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Delegasyonu Siyasi Bölüm Başkanı Natali Tolstoy, Amerika'nın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinden ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etmesinden bahsetmeksizin ve de Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmemesini göz ardı ederek Brüksel'in İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymasını istediğini belirtti. Avrupa Troikası yani Almanya, İngiltere ve Fransa Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesinin ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti altına alarak bu anlaşmayı sürdürme sözü verdi. Amerika'nın eylemlerine sözlü ve siyasi direnişine rağmen bu ülkeler geri çekilmenin etkilerini telafi etme vaatlerini yerine getirmediler. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Konseyi Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümü olan 8 Mayıs 2019'da İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini kademeli olarak azaltacağını duyurmuştu. Nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran yükümlülüklerini tamamen veya kısmen askıya alma hakkına sahiptir.
Nükleer anlaşmada infiali bir tutum sergileyen Fransa'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la ilgili son raporu hakkında açıklamasında İran aleyhindeki asılsız iddialarını tekrarladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı görüşmelerinde her zaman pasif bir rol oynayan Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yakın tarihli bir raporuna atıfta bulunarak İran karşıtı iddialarını yeniledi. Fars Haber Ajansı'na göre Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın çarşamba günkü raporunu çok endişe verici olarak nitelendirdi ve gelecek hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısının İran'a güçlü bir mesaj göndermesi gerektiğini iddia etti. Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na karşı tüm yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirmeye ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini gecikmeden geri dönmesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı çarşamba günü yayınladığı yeni raporunda İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini artırdığını ve Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetim kurulunu ihlal ettiği iddiasını yeniledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kurumuna göre İran'ın %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum rezervleri yaklaşık 148 kilograma ulaştı. Fransa'nın tekrarlanan İran karşıtı iddiaları, nükleer anlaşma taraflarının 29 Kasım'da yapacakları müzakere öncesinde gündeme geldi.
Amerikan Hazine Bakanlığı yayınladığı bildirdi. Amerikan başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak bahanesiyle 6 İranlı kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığını bildirdi. Amerikan Hazine Bakanlığı dün akşam yayınladığı bildirdi. Hazine Bakanlığı'nın 2020 Amerikan başkanlık seçimlerini etkileme girişimi olarak adlandırdığı 6 İranlı ve 1 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurdu. Eski Başkan Trump yönetimi Kasım ayında Amerikan başkanlık seçimleri öncesi bir raporda benzer bir iddiada bulunarak İran, Rusya ve Çin hükümetlerini seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı. İranlı kişi ve kurumların Amerikan seçimlerine müdahale bahanesiyle boykot edilmesi, Biden'ın Amerika'yı nükleer anlaşmaya geri getirmek için diplomasi yolunu kullanmayı planladığını iddia etmesiyle aynı zamanda yapılıyor. Biden yönetimi önceki Amerikan yönetiminin İran'a karşı kullandığı sözde maksimum baskı siyasetlerinin başarısını itiraf etmiş ancak Amerika'yı tekrar rayına oturtmak için gerekli adımları atmayı reddetmiştir.
İranlı karikatürist Türkiye'deki Uluslararası Karikatür Festivali jüri üyeliğine seçildi. Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre karikatürist ve tasarımcı olan Ali Rıza Pakdel, Türkiye Kalder Bursa Uluslararası Karikatür Festivali jüri üyeliğine seçildi. Festival Anadolu Karikatürcüler Derneği İşbirliği 26 Mayıs 2022'de Bursa'da Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Başaracağız temasıyla Kalite ve Başarı Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek. Türkiye'deki Kalder Bursa Uluslararası Karikatür Festivali'nde eserlerin son teslim tarihinin 13 Ocak 2022 olduğu açıklandı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 226 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 22.234 yeni vakanın olduğunu açıkladı. 18 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 226 oldu. Bir günde toplam 357.223 test yapıldı. İyileşen hasta sayısı 29.538 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %80.40 oldu.
Türk lirası dün dünya piyasasındaki işlemlerde değer kaybetmeye devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün aldığı kararla tırmanışa geçen dolar gün içerisinde 11.30'ları görerek yeni bir rekora imza attı. Yerli ve yabancı Twitter kullanıcıları da Türk lirasının giderek daha da değersizleştirmesine tepki gösterdi. Türk lirası dolar karşısında her gün her saat değer kaybetmeye devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar daha içinde bulunduğumuz haftada 10 TL olarak yeni bir rekor kırmıştı. Dün ise 1 TL daha artarak 11 TL barajını aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararından yalnızca 10 dakika sonra dolar 44 kuruş arttı. 10.97 seviyesinde olan dolar gün içinde 11.31 TL'yi gördü. Dolarda dün yaşanan sert artış politika faizinin 100 baz puan indirilerek %15 olarak belirlenmesinin ardından geldi. Türk lirasında yaşanan bu değer kaybı aynı zamanda kurdaki diğer dengeleri de değiştirdi.
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrılarak Bulgaristan'da seçmelerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildi ve iç işlerine karıştırıldığı iddiaları reddedildi. Sofya'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde dün akşam bir grup protesto düzenlemişti. Vasil Levski Caddesi trafiğe kapatılmıştı. Protestoya katılanlar Türkiye'nin seçimlerde çekimsel kalması ve Bulgaristan'daki seçim sürecine müdahale etmemesi gerektiği görüşünü öne sürdüler. Bulgaristan 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili olarak Türkiye kurumlarının seçim süreci ile ilgili propaganda eylemleri ve siyasi mesajlardan kesinlikle çekineceği beklentisini ifade etmişti. Bu tutum Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İvan Kondov ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök arasındaki görüşmede belirtildi.
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakkuk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK'yı operasyonlar Türkiye içinde ve sınır ötesinde devam ederken Irak'ın kuzeyindeki Hakkuk bölgesinde düzenlenen operasyonu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakkuk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgedeki teröristler takibi alındı. Tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'ların düzenlediği operasyonla vuruldu.
Irak'ta haber kaynakları Irak istihbarat güçlerinin El Anbar vilayetinde IŞİD liderlerinden birini tutukladıklarını duyurdu. Şafak News, bir istihbarat operasyonu sırasında Irak terörle mücadele güçleri ve Irak ordusu keşif güçlerinin bir IŞİD liderini tutukladığını bildirdi. Tutuklunun Irak askeri istihbarat servisinin ana hedeflerinden biri olduğu söyleniyor. İlgili haberde Irak Savunma Bakanlığı dün ordu hava kuvvetlerinin IŞİD terör örgütünün 5 üyesini öldürdüğünü de duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü Yahya Resul da Irak güçlerinin El Anbar, Kerkük ve Neynova illerinde 7 IŞİD üyesini tutukladığını bildirdi.
Haber kaynaklarının Perşembe günü bildirdiğine göre Filistinli bir esir olan Ala el-Araj, Siyonistlerin idari gözaltından çekilmesinin ardından açlık grevine son verdi. El-Kuds el-Arabi'ye göre Filistin Esirler Kulübü yaptığı açıklamada el-Araj'ın Siyonist İsrail makamlarının idari tutukluluğunu kaldırmasının ardından 103 günlük açlık grevini sonlandırdığını bildirdi. Habere göre bu Filistinli esirin idari tutukluluğunun iptal edilmesinin nedeni mahkeme tarafından suçlanması ve davasının Siyonist rejim mahkemesinde derdest olmasıydı. Siyonist yetkililer çok sayıda Filistinli esiri yargılanmadan ve idari gözaltı adı verilen süresiz olarak tutukluyor.
Amerikan Hazine Bakanlığı Perşembe günü Yemen Ensarullah Hareketi'nin lojistik destek misyonlarının başkanı Salih Musafir Eşşari'yi yaptırım listesine aldığını bildirdi. Amerikan Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada Salih Eşşari'nin Ensarullah'ın Yemen'deki 100 milyon dolarlık mülküne el koymasını denetlediğini ileri sürdü. Bakanlık Amerika'nın insanları küresel finans sisteminden dışlayarak Yemen'deki krizi daha da kötüleştirmeye çalışanların önüne geçeceğini de sözlerine ekledi. Amerikan yaptırımları ve iddiaları Yemen askeri güçleri ve halk komitelerinin bölgenin büyük bölümünü saldırgan Suudi Amerikan koalisyonuna bağlı unsurlardan kurtararak Marib cephesinde hızla ilerlediği bir zamanda geldi.
Pakistan, Hindistan'ın Haryana eyaletinde bazı yerlerde cuma namazına kısıtlama getirmesini ve camilere saldırılmasını kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iktidardaki Hindistan Halk Partisi tarafından yönetilen Haryana ve Uttar Pradesh eyaletindeki aşırılıkçı Hindu milliyetçilerinin camilere zarar vermeleri ve Müslümanların ibadet yerlerine saldırmalarından derin endişe duyulduğu vurgulandı. Açıklamada Haryana'da bazı yerlerde cuma namazına kısıtlama getirilmesi ve camilere saldırılması kınandı.
Mülteci kriziyle ilgili Polonya-Belarus sınırındaki gerilimler, Belarus hükümetini ve göçmenlik siyasetlerini kınamaya devam eden Amerika ve müttefiklerinin siyasetleriyle daha da kötüleşti ve gerginleşti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Dışişleri Bakanlarının ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisinin Belarus hükümetinin sınırları boyunca yasa dışı göç organize ettiği için kınadıklarını bildirdi. G7 Dışişleri Bakanları Belarus hükümetini saldırgan ve sömürücü bir kampanya yürütmekle suçladılar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'da sağduyunun hakim olacağı ve Karadeniz'de hakimiyet kurma planlarından vazgeçileceği umudunu dile getirdi. Zaharova, Amerika'nın Karadeniz'deki askeri tatbikatları kesinlikle Rusya'nın tepkisini açık biçimde test etme ve bölgedeki gerilimi güçlendirme girişimi. Tüm bunlar çevreleme, çok agresif bazı durumları oluşturma, genel olarak durumu istikrarsızlaştırma konseptine uyuyor açıklamasında bulundu.
Ve son haberimiz, Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in iletişim direktörü Ashley Atin'in gelecek ay görevinden ayrılacağı açıklandı. CNN'in yayınladığı ve Harris'in Biden yönetiminde işlevsiz kaldığı iddiaların ardından başkan yardımcılığı ofisinde gelişme yaşandı. Amerikan basınına konuşan ve adını vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Harris'in iletişim direktörünün Aralık ayında görevinden istifa edeceğini belirtti.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suriye'ye diplomatik ziyaretler, tecrit siyasetinin yenilgisi başlığını taşıyor. Suriye'ye yapılan diplomatik ziyaretler, Şam yönetimi muhalefetinin bu ülkeye uyguladıkları tecrit siyasetinin yenilgiye uğradığını kabul ettiklerini gösteriyor. Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Suriye temsilcisi Alexander Lavrentiev bu ülkeye yaptığı ziyarette Suriye yetkilileriyle bir araya geldi. Rus diplomat, Rusya Suriye'nin bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına bu ülkedeki soruna çözüm yolları arayışına devam etmeyi amaçlıyor. Ülkeyi bölmeye ve devlet benzeri oluşumları kurmaya yönelik her türlü girişimler, niyeti ne olursa olsun bizim için asla kabul edilemez diye konuştu ve terör rejimi İsrail saldırılarının tekrarlanmaması zaruretini bildirdi. Suriye tarafları arasındaki diyaloğun dış baskı olmadan gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, Suriyeliler kendileri için en iyi çözümü bulma, anayasa reformu konusundaki anlaşmazlıkları giderme ve dolayısıyla gerekirse değişiklik yapma gücüne sahip ifadesini kullandı. Rus yetkili durumun Suriye'nin tek bir devlet olarak varlığını sürdürmesi mümkün olmayacağı sınırını geçmesine izin verilemez. Suriye yönetimine ülkede ulusal ve mezhepler arası mutabakatın sağlanması yönünde yardım etmeye devam edeceğiz dedi. Rus diplomattan önce de Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed 10 yılın ardından Suriye'ye gitmiş, Beşar Esad'la görüşmüştü. Yapılan diplomatik ziyaretle bir yandan Suriye'yi tecrit siyasetinin yenilgiye uğradığını, diğer yandan da Şam ile Arap ülkelerinin ilişkilerinin ihya konusunun gündeme geldiğini bildirmişti. Son 10 yılda Arap, Batı, Siyonizm, Türk dörtlü eksen terörist gruplara destek vermeye ilaveten diğer yandan Beşar Esad'ın devrilmesi ve Suriye siyasi yapısının yeni liderlerle şekillenmesi için çok yönlü baskılar uyguladılar. Gerçekte bu siyasetin hedefi bu ülkede demokrasiyi kurmaktı. Fakat hiç şüphesiz bu siyasetler Suriye'yi direniş ekseninden koparmak hedefiyle yürütüldü.
Bu siyaset ve hedefe karşı Suriye'de terörist gruplara karşı direniş eksenine destek vererek onların dörtlü destekçilerine karşı direndi. Bu direnişin sonucu Suriye toprak bütünlüğünün korunması, Beşar Esad'ın iktidarda kalması ve de Batı Asya bölgesinde direniş ekseni korumunun güçlenmesi oldu. Aslında Suriye'de teröristler ve destekçilerine karşı zaferi ve yapılan son diplomatik görüşmeler işte tam da meydan çalışmalarının sonucudur. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilaveten Siyonist rejim ve Amerika'da Suriye'de yenilgiyi kabul eden aktörlerdendirler. Korsan rejimin Suriye'ye karşı yaptığı saldırılar her şeyden çok Suriye'deki iktidarı devirme konusundaki hüsranı gösteriyor. Arap meseleleri uzmanı Zuhair Anduraz, Ray El Yom gazetesinde yayınladığı haber yorumunda şöyle yazıyor. Bazı gözlemcilere göre Washington'un yeşil ışığı ile bazı Arap ülkelerin Şam ile ilişkileri normalleştirmek ve geliştirmeye dayalı sayısız haberlerin yayımlanması ardından artık Tel Aviv'de eski müttefikleri gibi mevcut gerçekleri kabullenmekten başka çaresi yoktur. Ve bu yüzden artık Şam'ın ve Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin bir anlamı olmadığını resmen kabullenmiştir. Askeri meseleler uzmanı Leyla Şuvalda, İbranici yayınına İsrail Heyum gazetesine verdiği mülakatta işgal edilen topraklarda bir üst düzey güvenlik yetkilinden naklen şöyle yazdı. Son aşamada Suriye'de yaşanan değişiklikler çok dramatik ve göz alıcıdır. Suriye Cumhurbaşkanı yaklaşık 10 yıllık bir iç savaşı geride bırakırken şimdi tüm ülke egemen olmaya çalışıyor. Aslında Suriye'nin teröristlerle mücadelenin ardından siyasi alanda da üstün konumda olduğu söylenebilir. Eğer başta Amerika, Arabistan ve Türkiye tarafından sabotajlar durdurulsa yeni anayasa tedvin konusu da çözülür.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Polonya'nın göçmen krizini çözme konusunda Avrupa'yı eleştirmesi etrafında. Müzik. Belarus ve Avrupa Birliği sınırında göçmen krizini devam etmesine rağmen Varşova yönetimi kendi sert tutumu çerçevesinde bazı Avrupa liderlerinin bu krizi çözmek için arabuluculuk çalışmalarına eriştirdi. Bu bağlamda Polonya hükümet sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada Varşova hükümetinin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşmelerden daha önce haberdar olduğunu söyledi. Polonya hükümet sözcüsü Merkel ile Lukashenko arasındaki telefon görüşmesine işaretle bu konudan dolayı hayret ettiğini, şartları anladığını ama bunun iyi bir adım olmadığını söyledi. Halihazırda Avrupa Birliği'nin isyankar üyesi olarak bazı Avrupa ülkeleri tarafından tanınan Polonya'nın sağcı hükümeti sığınmacılar konusunda kendi yöntemine göre davranıyor. Belarus ve Polonya sınırlarında göçmen krizinin başlamasına itibaren Varşova bu ülke sınırları arkasında bu ülkeye girerek Almanya'ya doğru gitmek isteyen binlerce göçmene insanlık dışı davranış ve sert muamelede bulunuyor. Öyle ki Polonya hükümetinin bu bağlamdaki girişimleri hiçbir insan hakları kriteri ve bu cümleden Avrupa Birliği kriterleriyle asla uyuşmuyor. Varşova 2 Eylül 2021 tarihine itibaren Belarus ile ortak sınır bölgesine olağanüstü hal ilan ederek bölgeye gazeteciler ve insan hakları örgütlerinin girmesine izin vermiyor. Polonya parlamentosu da son günlerde Belarus ile ortak sınırda 100 kilometrelik bir duvarın inşası için nihai onay verdi. Varşova söz konusu duvarın inşası için Avrupa Birliği'nden gerekli bütçeyi sağlayamayınca şimdi tek başına söz konusu duvarın inşaatına Aralık ayında başlamak istiyor. Polonya yönetimi son haftalarda binlerce polis, sınır muhafız alayları ve askeri Belarus ile ortak sınırda konuşlandırarak sınır boyunca geçici bir çit ve barikat oluşturdu. Varşova hükümetinin sert ve acımasız siyasetleri sebebiyle Polonya ve Belarus ortak sınırda bulunan göçmenlerin durumu içler acısı ve facia boyutunda. Alınan haberlere göre yaklaşık 4000 göçmen iki ülke sınırlarında mahsur kalmıştır.
Diğer yandan Belarus sınır muhafızları göçmenleri Polonya sınırına doğru yönlendirmeye ve sınırdan geçmeye mecbur bırakırken, Polonya sınır muhafızları ise onların sınırı geçerek ülkeye girişini engellemek için şiddete başvuruyorlar. Bölge ve mevsimin kötü ve soğuk hava şartlarında başlarında bir çatı olmadan ve gece en düşük ile gündüz en sıcak hava sıcaklığının 0 ile 5 derece arasında değişen hava şartlarında yaşam mücadelesi veren göçmenler yiyeceksiz, çadırsız ve tıbbi hizmetlerden yoksun olarak yaşıyorlar. Salı günü de Polonya güvenlik güçleri helikopterlerin uçuşuyla birlikte göz yaşartıcı gaz ve tomalarla sıkılan tazyikli su ile sığınmacıları bastırmaya ve onların sınırı geçmesini engellemeye çalıştı. Polonya Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı ise sığınmacıları tehlikeli ve öfkeli saldırganlar şeklinde nitelendirdi. İnsan hakları örgütlerinin bildirdiğine göre şimdiye kadar bu bölgede aralarında 14 yaşındaki genç bir Iraklı'nın da bulunduğu en az 9 sığınmacı son günlerde burada hayatlarını kaybettiler. İki ülke sınır arasında mahsur kalan sığınmacıların birçoğunu Iraklı ve Afganlı kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Sığınmacıların yaşadıkları zor şartlar ve maruz kaldıkları insanlık dışı muamele, aralarında Birleşmiş Milletler'in de bulunduğu bazı uluslararası kurumların Avrupa Birliği'ne uyarıda bulunmasına sebep oldu. Buna rağmen Avrupa Birliği ise uygulamada Polonya'yı bu konuda sollamış bulunuyor. Göç işleri seçkin uzmanı Gerald Kenaus ise söz konusu sığınmacıların durumuna ve Avrupa Birliği'nin kendi sınırlarında yaşanan en büyük ahlaki krize işaretle Avrupa Birliği'nin tüm ilkelerin çiğnendiği bir oyun sergilemekte olduğunu belirtti. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1400, Hicri Kameri 13 Rebiüssani 1443 ve Miladi Takvimle 19 Kasım 2021 Cuma. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1392'de El-Kaide terör örgütünün kolu Suudi asıllı Macid el-Macid elebaşlığındaki Abdullah Azam tekfirci terör örgütü İran'ın Beyrut'taki büyükelçiliğine saldırdı. Bu kör terör saldırısında İran'ın Lübnan'daki kültür ateşçisi Hüccetül İslam İbrahim Ensari ve İranlı diplomatlardan birinin eşi başta olmak üzere 23 kişi şehit düşerken 160'tan fazla insan diye aralandı. Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nin 4 koruyucusu personeli de bu terör olayında şehit olanlar arasındaydı. Bu terör eyleminin ardından tutuklanan El-Macid kendisinden herhangi bir bilgi alamadan Beyrut'taki bir askeri hastanede şüpheli şekilde öldürüldü ve cenazesi Suudi makamlarına teslim edildi. ...170 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1230 yılında Nasreddin Şah'ın sadrazamı Emir Kebir, iç ve dış düşmanların entrikaları sonucu görevinden azledildi. Muhammed Şah Kacar'ın ölümü sonrasında Emir Kebir olarak meşhur olan Muhammed Taki Ferahani, Nasreddin Şah'ın saltanata geçmesi için büyük çaba gösterdi ve Nasreddin Şah'ın saltanata geçmesinin ardından kendisi de sadrazamlığa getirildi. Emir Kebir çok akıllı, zeki, vatansever ve halkına hizmet etme sevdası taşıyan biriydi ve ömrü boyunca bu hedefi uğruna büyük fedakarlıklar yaptı. Halkın çıkarlarını her şeyden önde tutan Emir Kebir asla yabancılar karşısında boyun eğmedi. Emir Kebir'in en önemli kültürel faaliyetlerinden biri Tahran Sanat Akademisi'nin kurulmasıdır. Kamusal hizmetleri ve özgürce düşünmesi ve genel olarak bağımsız iç ve dış politikası soylular, şehzadeler nezdinde onun sunduğu hizmetleri pek kabul edilebilir değildi. Emir Kebir'in onca hizmetlerinden rahatsız olan önde gelen şahsiyetler onu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve bağımsız bir şahsiyete sahip olduğundan dolayı onu suçlamaya çalıştılar. Daha 20 yaşında olan Nasreddin Şah Emir Kebir'e şüphelenerek Hicri Şemsi 28 Haziran 1230'da onu sadrazamlık görevinden azletti. Ancak başkalarının iftiraları neticesinde paniğe kapılan Şah Emir'i tüm görevlerinden azlederek onu Kaşan kentine sürgün edildi. Bir süre sonra Emir Kebir'in öldürülmesi emri verildi ve nihayet Hicri Şemsi 20 Dey 1230'da Kaşan'daki Fin Hamamı'nda öldürüldü ve cenazesi Kerbela'ya götürüldü ve orada gömüldü. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1373'te ünlü Müslüman düşünür Allame Şeyh Muhammed Cevat Şerri vefat etti. Hicri Şemsi 1291'de Lübnan'ın Sur kentinde dünyaya gelen Şeyh Muhammed Cevat Şerri Kutsal Necef'e Eşref'teki ilmi havzasına gitti. Ve Ayetullah, Ebul Hasan İsfahani, Muhammed Hüseyin Garavi İsfahani, Mirza Naini gibi hocalardan dersler aldı. Bir süre sonra Muhammed Cevat Şerri İslam'ın öğretilerini yaymak ve Ehl-i Beyt mektebini tanıtmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şiiliğin nidasını ilk duyuran ve o ülkede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasimlerini yaygınlaştıran da ilk o oldu. ...1224 yılı önce bugün Hicri Kameri 13 Rebiüssani 219 yılında İbni Hişam olarak meşhur olan Büyük Arap tarihçi Ebu Muhammed Abdülmelik İbni Hişam vefat etti. Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde dünyaya gelen İbni Hişam, ömrünün önemli bir kısmını Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatını araştırmakla geçirmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Cemil Çiçek'ten Devlet Bahçeli'ye yanıt.
Karar.
TL kaybediyor, yönetim izliyor.
Ve Milli Gazete.
Cumhur'da kazanacağına inanmıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 17 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Cumhur'da satranç başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kamuoyu Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki gerilime odaklandı. Ama asıl gerilimin AK Parti ile MHP arası olduğu dikkati çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta net bir cümle kurdu. Biz muhalefetiz. Bu hafta daha net bir cümle kurdu. Bakan vermesek de biz hükümete ortağız. Günahıyla, sevabıyla ortağız. Anca beraber, kanca beraber. MHP'ye göre bu iki cümle arasında fark arayanlar, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen vatan hainleri. Ancak iki açıklama arasındaki farkın gündüzle gece kadar yalın olduğu da bir gerçek diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Cemil Çiçek'in %50+1 sorun yaratır, çare bulmak lazım sözlerine Bahçeli'nin dün verdiği yanıt da manidardı. %50+1 sistemin meşruiyetinin temelidir. Bunun ötesi abesle iştigaldir. Sayın Çiçek, sizin oranınız nedir? Dilinin altında ne var? Niyet okumak bir yana bunun anlamı şu olmalı. Dinle Çiçek, anla Erdoğan. Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Bildiğimiz kadarıyla Yüksek İstişare Kurulu'nun açılımı iyi iç karışma değil. Yüksek İstişare Kurulu. Çiçek de kendisini mayın dedektörü olarak kullandıracak bir kişi değil. Konuyu biraz açmak gerekirse Erdoğan MHP ile %50'nin bulunamayacağını görüyor. Bu gerçek kendisinin önüne gelen anketlerde de görülüyor. O zaman iki yol ortaya çıkıyor. Bir, Cumhur İttifakı'nı genişletmek, iki, %50+1'i indirmek. İlkini aylardır deniyorlar, bir türlü olmuyor. Saadet Partisi ile ilişkiler temelden bozuk. İyi Parti'yi bir türlü çözemediler. HDP ile akla gelen gelmeyen her türlü pazarlığı deniyorlar. Oradan da istediklerini şu aşamada bulamıyorlar. İkinci seçeneği doğrudan Erdoğan'ın dile getirmesi çok zor. Kendisini pek çok bakımdan bağladı. Gelinen noktada hem bu kardeşinizi getirin, başkanlık sisteminde her türlü sorunu çözsün dedi, tutamadı. Hem yeniden %50 oy alacak zemin ve ittifakı oluşturamadı. Bunun üstüne barajı düşürelim dese yenilgiyi baştan kabul etmiş olacak. Eğer kendisi dışında oluşacak bir ortamla Cumhurbaşkanı seçilme oranı %40'a inerse bir nebze rahatlayacak. Ankara'da yankılanan kulis bilgilerine göre Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak. Şu aşamada bu da olmuyor. Aşağı baksan %50, yukarı baksan yetersiz ittifak. Son bir haftadır AKP çevresinde İYİ Parti ile girilen yolun sonuçları tartışılıyor. Bir yaklaşıma göre Erdoğan, Akşener'i tümüyle karşısına alarak MHP'ye daha mahkum hale geldi. Bu da Bahçeli'nin AKP karşısındaki gücünü artırdı. Ancak bu MHP'nin her istediğini yapılacağı anlamına gelmiyor. Son aylarda süre gelen pazarlıklar sonucu iki partili seçim yasasında yapılacak değişikliklerde anlaşılmıştı. Elde var seçim barajının %7'ye inmesi, bunun dışında ortak payda sağlanamadı.
Taha Akyol 17 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Cumhurbaşkanlığı sisteminde 50+1 sorunu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İktidar Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki %50+1 şartının aşağı çekilmesini istiyor. MHP buna karşı, hem de şiddetle karşı. Çünkü MHP desteği olmadan da seçilebilme ümidi iktidar partisinin MHP ihtiyacını ortadan kaldırmasa bile azaltacaktır. Problemin özü Cumhurbaşkanlığı sisteminin tıkanmış olmasıdır. Ülkeyi 3 yılda ne hale getirdiği ortada zaten. Kurumlar ezildi, hukuki ve kurumsal güven eridi, kutuplaşma feci boyutlara tırmandı. Bu zafiyetler yetmiyormuş gibi şimdi de %50+1 göze alamayan bir sistem diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
%50+1 oranın %40'a çekilmesini 2 yıl önce iktidar kanadından eski bakan Faruk Çelik ortaya atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iktidarıyla muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz diyerek yeşil ışık yakmıştı. Geçen 2 yılda dolar 5 TL'den 10 TL'ye çıktı. Ona göre de yoksullaşma. Bugün Erdoğan 2019'dan çok daha aşağılarda bir desteğe sahip. Temel Karamoğluoğlu'na söyledikleri hafızalardır. 50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık. Erdoğan'ın bu sözleri Cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl sonuçları düşünülmeden, uzman bilim insanlarıyla istişareler yapılmadan alelacele hazırlandığının itirafıdır. AK Parti'den Abdülhamit Gül ve MHP'den Mehmet Parsak Kasım ayında çalışmaya başlamışlar. Liderlerin onayladığı taslağı 10 Aralık 2016'da açıklamışlardı. Milletvekilleri hemen imzalamışlardı. Erdoğan'ın atı alan Üsküdar'ı geçti sözü de sürece hakim olan düşünceyi yansıtır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin hazırlık çalışmalarına katılan Profesör Şükrü Karatepe'nin Fatih Altaylı'ya söylediği gibi Cumhurbaşkanlığı sistemini Tayyip Bey istiyorum dedi ve yaptırdı. Yetkiler ne kadar çok bir tek elde toplanırsa ülke iyi yönetilir sanıldı. Denetim ve denge önemsenmedi. Bunun yaratacağı sorunların farkına varılmadı. Netice belli. Yargı bağımsızlığı ve Merkez Bankası'nın araçsal bağımsızlığı ağır hasara uğradı. Kurumlar kişiselleşti. Meclisin denetim işlevi fiilen sıfırlandı. Denetlenmeyen politikalarda yanlışlık payı yüksek olduğundan ülke ekonomisi 10 yıl geriye gitti. Bu noktada Cemil Çiçek'in açıklaması Bahçeli'yi öfkelendirmiş olsa da son derece önemlidir. Bahçeli sık sık birilerine ve bazen bana da öfkeleniyor. Halbuki gündeme öfkeyle değil, rasyonel düşünceyle bakmak gerekir. Hele de sistem sorunlarına mutlaka rasyonel gözle bakmak lazımdır.
Ahmet Gürsoy 17 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde Sorumluluk ve MHP başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçime doğru ilerlerken %50+1 tartışmaları da sürüyor. Çünkü yürütmenin meşruiyet kazanması iktidar olmak için bu şart. İçinde bulunduğumuz süreçte AK Parti'nin bundan rahatsız olması çok normal. Nedeni belli. Toplumsal desteğini kaybediyor diyen yazar şöyle devam ediyor.
Mevcut durumdan MHP'de rahatsız çünkü o da büyük bir iddia ile Türk milletini bu koşula mahkum etti ve hatasını kabullenmek istemiyor. Zaten mevcut MHP yönetiminin temel politikası sertlik üzerine kurulu olup kendini asla hatalı bulmamasıdır. Haliyle Sayın Erdoğan'ın bile 50+1'den memnuniyetsizliğini ifade etmesine karşılık MHP'den tam aksi sert ifadeler yükselmesi doğaldır. %50+1 sadece iktidarın seçilme şartını ortaya koymuyor, aynı zamanda iddiaların aksine hem iktidarı hem de muhalefeti ittifaklara zorluyor. Çünkü seçilmenin çıtası çok yüksek. Hal böyle olunca da siyaset buna göre şekil alıyor. Nitekim Cumhurbaşkanı İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı'nın konumlandığı herkesin malumu. Burada sorumlu alan nedir derseniz söyleyeyim. HDP'dir. MHP-AKP ikilisinin peydahladığı partili cumhurbaşkanlığı sistemi iktidar çıtasını %50+1 koymakla sadece seçilme şartını zora sokmadı, aynı zamanda HDP'yi seçme-seçilme barajında nitelikli belirleyici konuma yükseltti. Şimdi hep bir ağızdan bağırıp çağırmalarının bir sebebi de bu. Önceden HDP, AKP ile ortak iken durum iyiydi. Çözüm süreci bitip işler tersine dönünce HDP'de muhalefette kalınca baktılar ki işler karışık. Halbuki %50+1 seçilme şartı HDP'yi seçim sonuçlarını etkileyecek konuma taşıdı. Aldığı oy oranıyla istenmeyenler listesinin başında yer alsalar da sistem onları göz ardı edilemeyecek kadar öne çekiyor. Hiç şüphesiz bu durumun sorumluları partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sahipleridir. İster karşı olsun isterse sahip çıksın, MHP bu siyasi sorumluluktan kaçamaz. Zaten sistemi sonuna kadar savunuyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızda da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İnsanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İnsanların vaat edilen kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam, faziletli, takvalı ve pak bir nesil olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve değerli kızı Hazreti Fatıma selamun aleyha ve İmam Ali Aleyhisselam'ın soyundan gelmektedir. Geçen bölümlerde Allah Resulüne ait hadislerden ve başka Ehl-i Beyt imamlarının ifadelerinden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın soyundan geldiğini ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın oğlu olduğunu anladık. Allah Resulü ise bu hususta İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hitaben şöyle buyurmuştur. Sen hüccet ve lidersin, soyunun dokuzar hüccetlerinin babası, hüccetin oğlusun. Dokuzuncu hüccet ise kaim olacaktır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın annesi hususunda kimi farklı görüşler mevcuttur. Allah Resulü ve torunlarının sözlerine göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın annesi iyilik, takva ve fazilet sahibidir. Bu değerli anne ile ilgili olan rivayetlerde en ilgi çekici ve en tanınanı onun adının Nergis ya da Nergis olduğu, Roma İmparatoru torunu Yuşa kızı olduğu, annesinin İsa Aleyhisselam'ın has haleflerinden olan Şam'un ya da diğer ismiyle Petros'un kızlarından olduğunu söyleyen rivayettir.
İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın yakın yarenlerinden olan Beş bin Süleyman Nahas Necis Hatun'dan nakden şöyle anlatıyor. Hikaye Roma Sezarya sarayından başlar. Sezar görkemli bir törenle 13 yaşındaki o dönem Melika adında torunu Nercis'i yeğeniyle evlendirmek istediği zaman birdenbire haçlar ve sütunlar yıkıldı ve dağıldı. Hristiyan din adamları kaygılı bir şekilde Sezar'dan bu evlilikten vazgeçmesini istediler. Sezar da diğer yeğenini torunu için seçti. Ancak bu defada aynı dehşet verici olay yaşandı ve tören bir türlü gerçekleştirilemedi.
Thank you.